Ayrım 36.
Birkaç gün sonra güneyli Çeyenler, kuzeyden gelen akrabalarını geleneksel bir karşılama şölenine çağırdı. Küçük Kurt ve Kör Bıçak bu şölende ilk kez her şeyin yolunda gitmediğini fark ettiler. Şölen yemeği bir çanak sulu çorbadan ibaretti. Güneylilerin sunabildikleri tek şey buydu. Bu boş topraklarda yeterli yiyecek yoktu, av yoktu, içecek temiz su yoktu. Temsilciliğin elindeki yiyeceklerse hepsini doyurmaya yetmiyordu. Daha da kötüsü, yazın sıcağına dayanmak çok güçtü. Havada toz bulutları uçuşuyor, iri sivrisinekler yaşamayı dayanılmaz kılıyordu. Küçük Kurt temsilciye gitti, yalnızca bölgeyi görmeye geldiklerini hatırlattı. İşte artık bölgeyi beğenmediklerinden 3 yıldızlı Kruk'un söz verdiği üzere kuzeye dönmeye hazırdılar. Temsilci onlara kuzeyli Çeyenlerin kara tepelere dönüp dönmeyeceğini sadece Washington'daki büyük babanın karar verebileceğini söyledi. Yiyeceklere gelince tayınları çoğaltmak için mutlaka bir şey yapacaktı. Bir sığır sürüsü Teksas'tan yola çıkarılmıştı bile. Teksas'tan gelen uzun boynuzlu sığırlar bir deri bir kemik kalmıştı. Etleri köseleden farksızdı. Ama hiç değilse kuzeyli Çeyenler de akrabaları gibi çorba pişirme olanağına kavuşmuşlardı. Yazın sonlarına doğru kuzeyliler hastalanmaya başladı. Üşüyüp titriyorlar, ateşleri yükseliyor, kemikleri ağrıyordu. Hastalananların hepsi de sefalet içerisinde öldü. Halkımız durmadan ölüyordu. Birbirleri ardı sıra göçüp gittiler bu dünyadan. Küçük Kurt'la Kör Bıçak, ordu Teğmen Lüftan'ı, uzun beyaz adamı, kuzeyli Çeyenlerin kampını denetlemeye göndermek zorunda kalana kadar temsilciye ve Rino Kalesi komutanına şikayet yağdırmaya devam ettiler. Lüftan raporunda açlıktan ölmelerini önleyemeyecek kadar az besleniyorlar diyordu. Kadın ve çocuklardan çoğu besinsizlikten hastalanmış, erkeklerin kendilerine verilen birkaç kırıntıyı yemeyip yiyecek için çırpınan çocuklarına götüreceklerini söyleyeceklerini kulaklarımla duydum. Onlara verilen sığır etinin kalitesi berbat, herhangi bir maksatla satılamayacak kadar. Kaledeki hekimin elinde kuzeylileri kırıp geçiren sarı hummayla savaşacak kinin yoktu. Sık sık muayenehanesini kapatıp gidiyordu. İlacı yoktu çünkü. Elinden bir şey gelmediği için Kızılderililer tarafından çağrılmak istemiyordu. Uzun beyaz adam reisleri topladı. Ama bu kez hiç sesini çıkarmıyor, yalnız dinlemekle yetiniyordu. Kör Bıçak, "Biz buraya General Crook'un sözü üzerine geldik," dedi. "Buranın hala yabancısıyız. Temelli yaşayabileceğimiz bir yere yerleşmek istiyoruz. O zaman çocuklarımızı okula da göndeririz." Öbür reisler ve önderler Kör Bıçağın sözlerinden hoşlanmadıklarını belirttiler. O yeterli derecede sert konuşmuyordu. Kısa bir görüşmeden sonra yaban domuzunu sözcü seçtiler. Yaban domuzu şöyle konuştu. "Bu temsilciliğe geldiğimizden bu yana temsilciden hiç mısır, ekmek, mısır lapası, pirinç, fasulye ve tuz almadık. Yani arada bir verilen maya ve çorbadan başka hiçbir şey almadık sayılır. Kaldı ki o da 7 kişiye veriliyor. Et içinde aynı durum söz konusu. Un çok kötü. Rengi kara, mayada tutmuyor." Sonra da etten söz açarak, "Çoğu sakat hayvanların sanki açlıktan ölmüş gibiler," diye ekledi. Öteki reisler de söz alıp gitgide yaygınlaşan hastalıktan ve çoğalan ölümlerden yakındılar. Çeyenler beyazların ilacını kullanmaya razıydılar. Ama bu ilaçları verecek hekim yoktu ki ortalarda. Eğer uzun beyaz adam avlanmamıza izin verirse diyorlardı, yaban sığırı eti bizi eski sağlığımıza kavuşturur. Lofton yaban sığırı avlamalarına ancak temsilcinin izin verebileceğini söyledi. Ama gene de aracılık etmesi için 3 parmak Mackenzie'ye, ki Mackenzie o sıralarda Sil Kalesi komutanıydı, başvuracaktı. Ömrü boyunca Çeyenleri ve atlarını öldürmeyi kendine iş edinmiş olan Mackenzie, sağ kalan savunmasız Kızılderililere artık biraz merhamet gösterebilirdi. 3 parmak, Lurton'un raporunu alınca General Sheridan'a yakınan bir rapor gönderdi. "Benden hükümetin açlığa mahkum ettiği Kızılderililere yola getirmem isteniyor. Bu kadarla kalsa iyi gene. Bu açlıktan öldürme işlemi anlaşmaya karşın açıktan açığa yapılıyor. Mackenzie bir yandan da Reno Kalesi'nin komutanı Albay John K. Minzer'a Cheyenne'ler için yiyecek bulunmasında temsilciyle işbirliği yapmasını öğütledi. Eğer Kızılderililer temsilcinin isteklerine karşı çıkarak yaban sığırı avlamaya kalkışırlarsa sakın engel olmayasınız, yoksa orduyu da bu büyük yanlışlığa karıştırmış olursunuz. Miles soğuklar bastırana kadar kuzeyli Cheyenne'lere yaban sığırı avlama izni vermedi. Sonunda izin verdiği zamansa Cheyenne'lerin kendilerine verilen atlarla kuzeye kaçmalarını önleyebilmek için güneyli Kızılderililerden bazılarını casuslukla görevlendirdi. Av öylesine fiyaskoyla sonuçlandı ki eğer kabile açlıktan kırılmasaydı avcılar bile bunu bir şaka konusu yapabilirlerdi. Güney ovaları yaban sığırı kemikleriyle kaplıydı, beyaz avcıların geride bıraktıkları kemiklerle. Ama Cheyenne'ler birkaç çakaldan başka avlayacak hayvan bulamadılar. Çakalları vurup yediler. Kış sona ermeden temsilciliğin verdiği birazcık ete destek olsun diye kesip yedikleri köpekler de tükenmişti. Bazıları temsilcinin avlanmak için kendilerine verdiği atları yemekten söz ettilerse de reisler bu öneriyi işitmek bile istemediler. Kuzeye dönmeye karar verirlerse bu atların hepsi işlerine yarayacaktı. O sırada üç parmak ve uzun beyaz adam Cheyenne'ler için daha fazla yiyecek bulmaya çabalıyorlar ama Washington'dan hiç cevap alamıyorlardı. İçişleri Bakanı Carl Schurz bir açıklama yapmak zorunda kaldığında şöyle konuşmaktan çekinmedi. Böyle ayrıntılarla bizim bakanlığımız uğraşmaz. Bu Kızılderili Bürosu'nun sorunudur. Oysa Schurz Kızılderili Bürosu'nda acil reformlar yapmak için bakanlığa getirilmiş bulunuyordu. Daha da ileri giderek Kuzeyli Cheyenne'ler arasındaki hoşnutsuzluğun kökünün reislerin eski töreleri sürdürmek ve Kızılderililerin çalışmasını engellemek istediklerinde yattığını söyledi. Ödeneğin anlaşma hükümlerine uygun besin maddeleri için yeterli olmadığını kabul ediyor ancak çok tutumlu davranarak ve dikkatle idare ederek Kızılderili Bürosu'nun yılı çok ufak aksaklıklarla kapatabileceğini umuyordu. O yıl Washington'a giden Kızılderili bölgesi reisleri Schurz'un Kızılderili sorunlarından ne denli habersiz olduğunu gördüler. Cheyenne'ler ona Mahha iç hon diyorlardı, yani koca göz. Böyle büyük görme organları olan bir adamın nasıl olup da çok az şey bildiğine şaşıyorlardı. Sıcakların bastırmasıyla sivrisinekler bölgenin her yanını kapladı. Aradan çok geçmeden de hastalanmaya başladılar. Ateşleri yükseliyor, titreme nöbetleri geliyordu. Bunların üstüne çocuklar arasında bir de su çiçeği salgını baş gösterdi. Kirazların kızardığı ay, ölü gömme törenleri öylesine sıklaşmıştı ki, küçük kurt reislerle birlikte giderek temsilci Miles'la görüşmeye karar verdi. Küçük kurtla kör bıçak artık yaşlanıyorlardı, 50'yi geçmişlerdi. Kendilerini düşünmüyorlardı ama gençleri yani kabilenin yeryüzünden silinmesini önleyecekleri kurtarma görevi onlara düşüyordu. Miles onlarla konuşmayı kabul etti. Kızılderililer adına küçük kurt konuştu. Bu topraklara yerleştiğimizden bu yana her gün ölüyoruz, dedi. Buralar bize yaramıyor. Dağlara dönmek istiyoruz. Oraya dönmemize izin vermeye kendi gücünüz yetmiyorsa birkaçımızı Washington'a gönderin ki durumumuzu anlatabilelim. Hiç olmazsa Washington'a yazıp bize izin alın. Temsilci, şu anda böyle bir şey yapamam diye karşılık verdi. Siz burada bir yıl daha kalın hele. O zaman bir şeyler yapmaya çalışırız. Küçük kurt kesin konuşuyordu. Hayır, bir yıl daha bekleyemeyiz. Hemen gitmek istiyoruz. Bir yıl içerisinde hepimiz ölmüş olabiliriz. Kuzeye gidecek kimse kalmayabilir. Gençlerden birkaçı da söz aldılar. Hastalıktan kırılıyoruz, dedi birisi. Ardımızda adımızı anacak kimse kalmayacak. Bir başkası da her şeyi göze alarak kuzeye gideceğiz, diyordu. Eğer savaşarak ölürsek adlarımız halkımızca saygıyla anılır. Reisler Ağustos'ta yeniden toplandı. Bu kez aralarında bölünme meydana geldi. Dinelen geyik, hindi bacağı ve onların düşüncesini paylaşan birkaç reis kuzeye gitmekten korkuyorlardı. Askerler onları izleyip hepsini öldürebilirlerdi. Burada ölmek daha iyi diyorlardı. Eylül başlarında küçük kurt, kör bıçak, yaban domuzu ve sol el kendi çetelerini ötekilerden birkaç mil uzağa taşıdılar. Böylelikle harekete geçme zamanı geldiğinde çabucak yola çıkabileceklerdi. Her gün alışveriş yapıyorlardı. Uzun süredir üzerine titreyerek sakladıkları bazı eşyalarını Güneyli Çeyenlerle Arapolara veriyorlar, karşılığında onların vermeye razı oldukları atlarla eski tüfekleri alıyorlardı. Bununla birlikte temsilciyi hiç kandırmaya çalışmadılar. Otların sarardığı ay, kuzeye gitmeleri kesinleşince küçük kurt Miles'a giderek yurtlarına döneceklerini haber verdi. Bu temsilcilikte kan dökülmesini istemiyorum. Eğer askerleri arkamdan salacaksan bekle de biraz uzaklaşayım. Çarpışmak istersen o zaman çarpışırız. Kanımızı da o toprağa dökeriz. Miles dik başlı reislerin böylesine olanaksız bir yolculuğu göze alabileceklerine inanmamış olmalıydı. Ordunun işe karışıp onları durduracağını en az kendisi kadar bilmeleri gerektiğini düşünüyordu. Gene de Edmund Guerrieri, Sand Creek Savaşı'nda sağ kalabilen melez güneyli çeyenlerden küçük kurtun kampına gönderip onu uyarmayı unutmadı. Guerrier küçük kurta "Giderseniz başınız belaya girer," dedi. Küçük kurtsa "Biz bela aramıyoruz, olay çıksın istemeyiz. Tek istediğimiz geldiğimiz yere dönmek." 9 Eylül gecesi küçük kurtla kör bıçak kabileye eşyalarını toplama emrini verdiler. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkılacaktı. Ölüme mahkum ama onurunu yitirmemiş kabileden 297 kişi çadırlarını geride bırakarak kuzeye doğru yola çıktı. Bunların üçte biri yürekli savaşçılardı. Herkese yetecek sayıda atları yoktu, sırayla biniyorlardı. Birkaç genç önden gidiyor, rastladıkları atları yakalıyorlardı. Çeyenler sayılarının binlere ulaştığı günlerde ovadaki tüm kabilelerden daha fazla ata sahiptiler. Onlara güzel insanlar diyorlardı. Ne var ki talih hem kuzeyde hem de güneyde tersine dönmüştü. 20 yıl süren yıkımlardan sonra yeryüzünden silinmeye yaban sığırlarından daha çok yaklaşmışlardı. 3 gün boyunca sarsılmaz bir irade gücüyle yol aldılar. Sinirlerini ve kaslarını zorluyor, atlarına acımıyorlardı. 13 Eylül'de Reno Kalesi'nin 150 mil kuzeyindeki Cimarron'dan geçtiler ve 4 vadinin kesiştiği, savunulması kolay bir yerde mevzilendiler. Sedir ağaçları eşsiz bir doğal siper meydana getiriyordu. Sonunda askerler yetişti. Konuşmak üzere bir Arapaho kılavuzunu vadiye gönderdiler. Bu, Arapaho battaniye işaretleriyle Çeyenlerden bölgeye dönmelerini istedi. Küçük kurt meydana çıkınca Arapaho ona yaklaşarak askerlerin reisinin savaşmak istemediğini ama Çeyenler Reno kalesine dönmezlerse hücum edeceğini söyledi. Küçük kurt, "Biz kuzeye gidiyoruz," diye cevap verdi. "Bu bölgeye gelirken bize verilen söze uygun davranıyoruz. Mümkünse barış içinde gideceğiz. Yolumuzun üstüne çıkan hiçbir beyazın malına zarar vermeyeceğiz ve rahatsız edilmezsek kimseye saldırmayacağız. Askerler savaşmak isterse savaşırız elbet. Sivil beyazlardan da bu savaşa katılanlar olursa onlarla da savaşmaktan çekinmeyiz." Arapaho kılavuzu küçük kurtun cevabını komutan yüzbaşı Joseph Randleburg'a iletirletmez askerler vadiye dalarak ateş açtılar. Bu aptalca bir davranıştı. Çünkü çevrelerindeki çeyenler çalılıkların ardına gizlenmişlerdi. Askerler bütün gün, bütün gece vadide kısılıp kaldılar. Hiç suları kalmamıştı. Sabah çeyenler küçük gruplar halinde kuzeye doğru yola çıktılar. Geride bıraktıkları askerlerse çekilmekteydiler. Savaş artık Kansas'tan Nebraska'ya kadar sürecek kavgalı bir yarışa dönüşmüştü. Bütün kalelerden gönderilen yığınla askerle Wallace, Hayes, Dodge, Riley ve Kearney kalelerinin süvarileri, Cimarron ve Plattermac'ları arasında uzanan üç paralel demiryolu üzerinde bir aşağı bir yukarı gidip gelen bindirilmiş piyadelerin peşlerindeydi. Hızlı hareket edebilmek için Kızılderililer yorgun atlarını beyazların atlarıyla değiştiriyorlardı. Çarpışmadan kaçınıyorlardı ama Çiftçiler, sığır çobanları ve göçmenler, hatta küçük kasaba tacirleri bile takibe katılmışlardı. 10.000 asker ve 3.000 sivil kaçan çeyenleri bıkmadan izliyor, kendilerini savunan savaşçıların sayısını hızla azaltıyor, geride kalan ihtiyarları ve çocukları bir bir avlıyorlardı. Askerler son 2 hafta boyunca Kızılderililere 5 kere yetişmişler ama onlar her seferinde sıyrılıp kaçmayı başarmışlardı. Askerlerin arabalarının ve tekerlekli toplarının ilerlemesini yavaşlatabilmek için engebeli araziden gidiyorlar ama atlattıkları her mavi ceketli kolunun yerini bir yenisi alıyordu. Yaprakların döküldüğü ayın ilk günlerinde Union Pacific demiryolunu aşmışlar, Platte Irmağı'nı geçmişler, hızla Nebraska'nın bildik kum tepelerine doğru yol alıyorlardı. 3 yıldızlı Crook yollarını kesmek üzere birlikler çıkarmıştı. Ama onları yakalamanın ürkmüş bir karga sürüsünü yakalamaktan daha güç olduğunu da kabul ediyordu. Artık sabahları sararmaya başlayan çayırlara kırağı düşüyordu. Ancak serin hava Kızılderili bölgesinde geçirdikleri uzun ve sıcak yazdan sonra şifa verici bir ilaç gibi geliyordu Kızılderililere. 6 hafta süren kaçışta giysileri ve harmaniyeleri paçavraya dönmüştü. Yiyecekleri azdı, atları da yetmiyordu. Yarısı hala nöbetle ata biniyor, geri kalan zamanlarda ise koşmak zorunda kalıyorlardı. Bir gece reisler konakladıkları yerde sayım yaptılar. Yola çıktıklarından beri 34 kayıp vermişlerdi. Bunlardan bir kısmı ilk çarpışmalarda dağılarak kafileden ayrı düşmüşler, kendi başlarına kuzeye doğru yola devam ediyorlardı. Ama pek çoğu beyazların kurşunlarıyla can vermişti. Yaşlılar güçlerini iyiden iyiye tüketmişlerdi, çocuklar açlık ve uykusuzluktan bitkindiler. Daha uzağa gidemezlerdi. Kör bıçak, Kızıl Bulut'un bölgesine gitmelerini, ondan iyice yaklaşmış olan soğuk ayları geçirmek üzere barınak ve yiyecek istemelerini önerdi. Kızıl Bulut, Powder Irmağı'nda çarpışırken ona birçok kez yardım etmişlerdi. Şimdi yardım etme sırası ondaydı. Küçük Kurt bu öneriyi küçümsedi. O, Tong Irmağı'ndaki Cheyenne topraklarına gidiyordu. Orada bol bol et ve deri bulacaklar, yeniden Cheyenne'lere yakışır bir hayat yaşayacaklardı. Reisler sonunda sorunu dostça çözdüler. Tong Irmağı'na gitmek isteyenler Küçük Kurt'la gidecekler, kaçmaktan yorulanlarsa Kör Bıçak'la birlikte Kızıl Bulut'a sığınacaklardı. Ertesi sabah 53 erkek, 43 kadın ve 38 çocuk Küçük Kurt'un yanında kuzeye doğru yola çıktı. 150 kişi ise Kör Bıçak'la birlikte kuzeybatıya döndü. Bunlar çoğunlukla ihtiyarlar, yaralılar ve çocuklardı. Aralarında birkaç da savaşçı vardı. Bir süre düşündükten sonra yaban domuzu ve sol elde güzel insanların son tohumları olan çocuklarıyla birlikte Kör Bıçak'a katılmışlardı. 23 Ekim'de Kör Bıçak'ın kolu Robinson Kalesi'ne 2 günlük yoldayken yoğun bir tipiye yakalandı. Ovanın tam ortasındaydılar. Lapa lapa yağan kar görüşlerini engelliyor, atların hızını kesiyordu. Ansızın tipinin içinden hayalete benzer bir süvari müfrezesi çıkıverdi. Çeyenler kuşatılmıştı. Müfreze komutanı John B. Johnson hemen bir çevirmen göndererek toplantıya çağırdı reisi. Kör Bıçak yüzbaşıya olay çıkarmak niyetinde olmadığını anlattı. Tek isteği Kızıl Bulut'a ya da Benikli Kuyruğa sığınarak kabilesi için barınak ve yiyecek bulmaktı. Yüzbaşı onlara Kızıl Bulut'la Benekli Kuyruğun Dakota'ya gönderildiğini bildirdi. Nebraska eyaletinde temsilcilik kalmamıştı artık. Ancak Robinson Kalesi hala duruyordu. Askerler onları kaleye götüreceklerdi. Kör Bıçak önce karşı koydu. Ne var ki ortalık kararırken ayaz çıktı. Çeyenler soğuktan ve açlıktan öle yazdılar. Kör Bıçak askerlerle birlikte kaleye gitmeye razı oldu. Karanlık bastırınca askerler bir dere kıyısında konakladılar. Kızılderililerin başına da nöbetçiler diktiler. O gece reisler durumu tartıştı. Hepsi huzursuzdu. Askerlerin kendilerine ne yapacaklarını bilmiyorlardı. En iyi tüfeklerini ve tabancalarını saklayıp komutan silahlarını teslim etmelerini istediğinde bozuk ve işe yaramazlarını vermeyi kararlaştırdılar. Karanlıkta silahları söktüler. Kadınlar namluları giysilerinin altına gizledi. Yayları, tetikleri, pimleri, fişekleri ve öteki küçük parçaları da boncuklarının arasına ve makosenlerine süs gibi iliştirdiler. Ertesi sabah Yüzbaşı Johnson adamlarına silahları toplama emri verdi. Kızılderililer kırık tüfekleri ve tabancalarıyla ok ve yaylarını küçük bir yığın halinde yere koydular. Yüzbaşı bunları askerlerin hatıra olarak almalarına izin verdi. 25 Ekim'de Robinson Kalesi'ne vardılar. Vaktiyle 75 askeri barındırmak üzere yapılmış ahşap bir barakaya yerleştirildiler. Cheyenne'ler 150 kişi küçük bir yere sıkıştıkları halde gene de bu barınağa seviniyorlardı. Askerler onlara battaniye dağıttı, bol bol yiyecek ve ilaç verdi. Nöbetçi askerlerin yüzünde dostluk ve hayranlık okunuyordu. Kör Bıçak her gün kale komutanı binbaşı Caleb Carlton'a Kızıl Bulut'un yeni bölgesine ne zaman gidebileceklerini soruyordu. Carlton da ona Washington'dan emir gelene kadar beklemesi gerektiğini anlattı. Cheyenne'lere duyduğu yakınlığı göstermek için zaman zaman savaşçılardan birkaçına av tüfekleri ve at veriyor, ava gönderiyordu. Av hayvanları çok azalmıştı. Robinson Kalesi'nin çevresindeki uçsuz bucaksız çayırlarda hiç çadır kalmamış, ova boşalmıştı. Cheyenne'ler bir gün içinde olsa korkusuzca at sürmenin verdiği özgürlük duygusundan çok hoşlanıyorlardı. Kurtların sürü halinde gezdiği ayın başlarında Kızılderili dostu binbaşı Carlton başka bir yere atandı. Yerine yüzbaşı Henry W. Wessels geldi. Cheyenne'ler askerlerin ondan uçan Hollandalı diye söz ettiklerini işitmişlerdi. Wessels durmadan kaleyi geziyor ve Cheyenne'leri kolluyordu. Apansızın barakaya giriyor, köşeleri inceliyor, gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Beyazların Aralık adını verdikleri bu ay içerisinde Kızıl Bulut Dakota'dan getirilerek onlarla görüştürüldü. Kızıl Bulut, sizin için üzülüyoruz diyordu. Ölülerinizin çoğu bizim kanımızdan. Bu yüreğimizi eziyor. Ama elimizden ne gelir ki? Büyük baba çok güçlü. Halkı dünyayı kaplamış. Ne derse yapmak zorundayız. Sizi bizimle birlikte yaşamanız için göndersin diye yalvardım. İzin vereceğini umarım. Neyimiz var, neyimiz yoksa sizinle paylaşmaya hazırız. Ama unutmayın, o ne derse yapmak zorundasınız. Size yardım edemeyiz. Dağlar karla örtülü. Atlarımız zayıf. Av hayvanları azaldı. Ne sizin direnecek haliniz var, ne de bizim. Bu yaşlı dostunuzun sözlerine kulak verin ve büyük baba ne derse onu yapın.